Ayrım 23.
Sayfa 239. Allah için bey, ben bir şey anlamadım. Te karşımızda bir kurşun atımı siperler dururken namluları boşaltın deyiverdi çavuş. Donguz karşına çıktı, namlu boşaltılır mı? Nasıl boşalttınız mı? Elden ne gelir bey, emir emirdir, boşalttık. Süngüleri çıkardık, namlu baş aşağı dipçiyi omza astık. Ne diyeyim, varız belki 1000 kişi. Alay kumandanı geldi, başımıza dikildi. Tetiğe dokunmak yasak diye çığırttı çavuşları. Ağır adım, marş marş. Nereye? Te karşıda siperlerin üstüne. Anlattıkça terliyordu çilekeş. Mendilini çıkarıp alnını kuruladı. 7 sene orada dövüş, burada boğuş. 7 sene sonunda çarpışmadan koyun gibi telef mi olacaktık? Allah baba bunu mu reva görmüştü bize? Yürüdük bey, yürüdük. Yaklaştıkça siperlerden kafalar belirdi, çakıl taşları gibi. Eli boş yürüyorduk. Hani bir gazel okumadık kaldı. Kafa mafa derken elde silah, kum gibi asker çıkıverdi köstebek yuvasından. Salavat getirdim, buraya kadarmış demek. Değilmiş dayı, buradasın ya şimdi. Ne oldu ne bitti. Allah seni inandırsın, ben bir şey anlamadım yeğenim. Bir emir. Silahları doğrultup nişan aldıklarında geriden uçar gibi çift tekerli bir motor görüldü. Üzerimize kurşun hayağıdı hayacak. Son bir nefes çektim. Gözüm karşıdaki namlulara dikildi. Bir emir daha duydum. Başını salladı. Bilemem ki. Hızır Aleyhisselam'ın işi. Ateş kusacak tüfekler sustu. Omuzlardan aşağı indi. Bize de bir emir durduk. Çöktük olduğumuz yere, tezkeremi verirken sulh yapıldı, dedi çavuş, o kadarını bildim. Tekrar daldı alemine, Gazi Paşa bizi oraya kurbanlık mı gönderdi? Gazi Paşa kurban kestirmez dayı. İngiliz'e benim senle derdim yok, Yunan'la derdim benim, Trakya'ya geçeceğim, çekil yolumdan demeye getirdi. Söyleyip söylememek arasında tereddüt etti Şevket. Deme lazım, depolarını soyduk, laf ettik arkasından ama Harrington Efendi'ye çok şey borçlandık şimdi. Ölüm kusan deli George'un emrini dinlememiş, dinleseymiş sen bugün yoktun dayı. Orduyu peyderpey terhis eden Büyük Millet Meclisi hilafeti yedekte tutup saltanatı lağvetme kararı alıverdi sonunda. Cadı kazanı gibi kaynayan olaylara kendini kaptıran Rana neredeyse 10 gündür ninesini görmemişti. Zafer, mütareke, bunca hayırlı haberden yoksun mu kalacaktı kadın? Dişsiz damakları arasında bir şey geveliyordu nine. Torununu kapıda gördüğünde Rana dedi, duraladı. Çelimsiz elleriyle yastığı sıkıladı. Haşim geldi değil mi? Geldi ninem, yukarıda. Gelir gelir tabii. O soyu boklu itlerin çetelesi artık bir yetimin elinde. İtler, sarayın erkanı, sevgili kocasını elinden alanlardı malum. Peki yetim kimdi? Ninem benim, selamete çıktık gibi Yunan'ı, İngiliz'i. Gümük gözlerdeki bakışın dikleştiğini fark etti. Kim onlar diye terslendi nine. İti nerede ararsın? İt başının üstünde. Eliyle saçlarını sıvazladı Rana, bir şey yoktu başının üstünde. Ninem benim, saltanat da lav oldu. Duvara taraf döndü nine. Necaset senin hamurunda, köpek! Diye haykırdı sesi yettiğince. Ettiğini bulursun. Yanındaki görünmezle uzun uzun görüştü, mırıldandı, dinledi, göçük gözlerini tekrar torununa dikti. Vakti zamanı geldi, bak öyle diyorlar kızım. Son sözünü söylemiş gibi sustu, başını yana eğdi. Neyin zamanı gelmişti? Kimdi? Neydi o yetim? Duvarların dili yoktu. Nine sır vermiyordu. Titrek ellerine sarılıp öptü Rana, kapıya yönelirken döndü, baktı. Dönüp baktı bir daha, boş ağzında bir şeyler geveleyen o bahtsız ninesini belleğine işledi. İstanbul'da Tevfik Paşa hükümeti istifasını vermiş, Takvim-i Vekaiye adlı resmi gazete son nüshasını basıp kepenkleri indirmişti. Trakya'ya gidip dönen Refet Paşa, Baba Ali'de sadaret odasına yerleşmiş, ilk iş olarak da kendini Yunan tebaası bilenin 10 gün içinde şehri terk etmesi emrini vermişti. İstanbul'u Ankara'ya veya Musul'a karşı koz olarak kullanmayı düşünen İngiliz, paşanın talimatlarını duymazlıktan, bilmezlikten geliyor, Kasımpaşa'da, Şişli'de, sokak ortasında peş peşe vurulan kendi inzibatlarının katlini dahi göstermelik bir iki tevkiften sonra sineye çekiyordu. Lozan'da kurulacak konferansa kadar şiddete şiddetle karşılık vermekten kaçınan Harrington, sabık sultan halen halife Vahdettin Efendi ile görüşmek üzere Hamidiye Camii'nin mahfiline dahi gitmişti. O cuma son cuma oldu zaten. Sonraki cuma Ehl-i Müslim Hamidiye Camii'nde boşuna bekledi. 500 yıllık saltanatın varisi Halife-i Müslim'in bir İngiliz zırhıyla Malta adasının yolunu tutmuştu. Onu da mı Malta'ya sürdüler beyba? Kendi gitmek istemiş kızım. Kaçmış diye kulağına fısıldadı Şevket. Gitmiş mi, kaçmış mı? Her neyse, sevgili kocasını telef eden sultan sülalesine yıllar yılı sayıp söven ninesine müjdeyi vermek vardı. Gitti, kaçtı yerine, saltanat çöktü desem daha bir hoşuna gitmez mi diye düşüne söylene ara katın 4-5 basamağını sessizce çıktı Rana. Her gelişinde ayağı daha sağanlığa değmeden torununun varlığını hissedip çağıran nineden ses çıkmadı bu sefer. Ninem, bak sana bir havadisim var. Yatağında uzanmış, sırtı boynu bir yastığa dayalı, başı omzuna devrik, duvarı gözler bir hali vardı. Uyuyamı kalmıştı. Usul usul yaklaştı Rana. Ninem, nine, ninem benim. Soluksuz ninesinin göğsüne kapandı biçare. Gözyaşlarıyla ısladığı acıların o kırışık yüzünü okşuyor, kımıltısız omuzlara sarılıp, ''İntikamın alındı, duy ninem, duy ne olursun, duy beni'' diye hıçkıra hıçkıra yalvarıyordu o feri sönmüş gözlere. Sevgi kopmuş, koparılmış, öç alınmış, alınmamış. Tırtılın ördüğü kozayı delip kim bilir hangi aleme doğru kanat çırpıyordu nine. Can gitmiş, kurtulmuş, naaşı yerde kalmış. Üzülen torunuydu. Üzülse, üzülmese elden ne gelirdi? Hiç diye mırıldandı. Avuçlarıyla kapadı yüzünü. Düşünemedim diye sitem etti kendine. Taht göçtükçe ninem için hayatın ne manası kalmıştı? Bu değil miydi acılarla beslediği emeli? Gidenin geride bıraktığı çökük avurtlarda, çelimsiz kollarda, kefene sarılı hayalet gibi dikilen duvarlarda gezindi Rana'nın gözleri. Düşünmemişti. Evet, ama ecel o hoyrat müjdeyi iletmesine izin vermemişti zaten. Arkasında bir çıtırtı duydu. Yoksa haberi önceden bilen, ileten görünmez dostlar mıydı? Vakit geldi diyorlar dememiş miydi nine? Neyin vaktiydi bu? Çöken tahtın, alınmış intikamın, sönen hırsın, manası kalmayan hayatın, sonun. Bir gölge seyirtir gibi geldi o an. Dur, çık karşıma. Söyle ne istedin ninemden? Can almaya can atan hıyanet diye hırsla duvar tarafa döndü. Elinde çomak olsa duvara çarpacaktı, çarpacaktı da hayal aleminde kalan çomak kırılmış, kütüğü yel götürmüştü. Sevdi, sevdanın kurbanı oldu. Merhamet dilenmedi kimseden, isyan etti. Bir ömür acı çekti, kurtuldu diye söyleniyor. Teselli arıyor, gözyaşlarını tutamıyordu Rana. Yataktan sarkan cansız kolu cansız beden boyunca uzatmak için eğildi. Mukaddes bir şeye dokunmaktan çekinir gibi durdu. Eteğinin kenarıyla gözlerini buğulayan yaşları sildi. Ninenin eli açık duran Kur'an'ın üstündeydi. Dona kalmış işaret parmağı bir satırı gösteriyordu sanki. Dokunamadı ne ninenin eline ne kelamı kadime. Diz çöktü, okumaya çalıştı. Kul evzu bir rabbil felak min şerri ma halaka. kelam-ı kadimi baştan sona ezbere bilen ninesi, sureleri, ayetleri Allah'ın yüzüne karşı okuyordu şimdi. Söylediği sözleri, verdiği teminatı kulağa duysun diye. Mevta toprağa verilmediği müddetçe azap çeker, ağlarmış. Güsülhane, tabut, kefen. Bir acele cenaze öğle namazına yetişti. Sormadığı yalvarmadı Rana, 9 seneden beri aklından çıkmamıştı. Ahiret yolculuğuna çıkanın namazını kılmayı, son istirahatine kadar ona eşlik etmeyi, Allah mı, kul mu yasaklamıştı şu kadın kısmına. 9 sene evvel olduğu gibi uzaklaşan tabutun ucunda rüzgarla dalgalanıp kendine el sallayan Yemen'in ninesinden kalan son hatıra oldu. 4 kollunun ardında 2 büklüm olmuş, ayaklarını süre süre giden Raşit Efendi ilişti gözüne. Dizlerini döven bacının yanaklarından sicim gibi akıyordu yaşlar. Libabe Hanım baka kaldı bir süre gidenin ardından. Tabut daha gözden kaybolmadan anasına olan sevgisini, ondan duyduğu utançla birlikte hatıralar hanesine gömmek üzere başını eğip çekildi. ''Kız umacı deme, neden umacı olsun ninen?'' Didi'nin sesini duyar gibiydi Rana. O ses susmuş, sevgili umacı da artık gitmişti. Ardı ardına gelen o güzelim havadisler, o şenlik, o bayramdan sonra korktuğu başına gelmişti tedirgin kızcağızın. Taksirat birliğini okumuş, bir kez daha iyi haberlerin getirdiği mutlu saatler, kötü günün habercisi olmuştu. Ninenin vefatının haftası, mektepten dönen Baki, boynuna asılı cüzü bir kenara fırlattı. ''Ne o, hayrola Kiki? Böyle hoca mı olur?'' ''Niye, ne yaptı ki hoca?'' ''Yetim yerine öksüz deyivermişim, neredeyse falakaya yatıracaktı beni.'' ''Öksüz veya yetim, her neyse, kimmiş peki o zavallı biçare?'' ''Mustafa Kemal Paşa.'' ''Ne?'' diye ağzı açık kalan ablasına terslendi. Ne? Ne var yani? Mustafa Kemal Paşa küçükken babasını kaybetmiş. Fenalaşır gibi oldu. Sedirin üstüne çöktü Rana. Abla ne oldu? Neyin var? Bir şeyim yok Kiki. Yetim oydu demek. Sultanın gidişi, sultanatın çöküşü. Günler öncesi ortada kaçan göçen yokken nereden, kimden öğrenmişti nine bu olacak işleri? İtlerin çetelesi yetimin elinde dememiş miydi onu son gördüğü gün? İşte ninesinin Mecnun'den astığı astık kestiği kestik o uğursuz takımının hesabını görmüştü Mustafa Kemal Paşa. Ne denirdi bu işe? Ayrı bir dünyaya mı gider gelirdi nine? Gayipten haber mi verirlerdi ona görünmez dostları? Öyle bir haslete sahipseler, nine gitti, götürdüler, dedi, gelir miydi geriye? Rana o akşamdan itibaren ninenin odasına kapandı. Ne de olsa torunuydu gidenin. Görünmez dostlar ona da gelecekten bir haber verirlerdi elbette. Ahirete gidenin odası ıssızdı. Libabe Hanım yatak, yorgan, çarşaf, fırka, çorap, mendil, anasından ne kaldıysa hepsini adet usul gereğince fakirlere dağıtmış, bacı sararmış duvarları sabunlu suyla yıkamış, Raşit Efendi 2 kat badana çekmişti. Parmaklık sökülmüş, tavana yakın pencere açık bırakılmıştı. Henüz kireç kokan odada yere bağdaş kurdu, boşluğa boş gözlerle bakınıp durdu Rana. Gün karardı, karanlık bastı, kulak kabarttı, çıtırtı dahi yoktu uyuyan gecede. Saatlerce açık pencerede, ay ışığında oynaşan perdenin duvara yansıyan gölgesini seyretti. Bir ses, bir söz. Çok bekledi. Soğuk bastırdı sabaha doğru, ürperdi, bir kenara büzüldü, rüyalarını benekleyen tipi, kar üzerinde kalan izler. Bulutlardan kayıp gelen kanatlı bir bebek, yanaklarında gezinen melaikenin eli. Kasvetli düşünceler, buzlu düşler arasından yüzünü okşayan Emine'nin hayatın sıcak eli. Gidenin yerine gelen vardı. Doğruldu, sarıldı, cimcimeye, saçlarını okşadı, pembecik yanaklarından öptü, hayatın nefesini dinledi. Nana bak. nereden bulup çıkarmışsa Didi'den kalma bebeklerden telli duvaklı bir gelin sallıyordu elinde. Vakit öğleyi bulmuş, açmadık kapı, aramadık delik bırakmamıştı Nazile. Kızını Rana'nın kucağında görünce derin bir nefes aldı. Kız nerelere kaçtın sen? Benimleydi annesi. Nazile geceyi kuru tahta üstünde geçiren beti benzi atmış Rana'yı şöylesine bir süzdü. Peki sen nereye kaçtındı gene? A benim iflah olmaz hanımım. Gülümsemekle yetindi Rana. Sorgu sual edenin yanağına bir öpücük kondurdu, odasına çekildi. Kötürüm değildi ya o görünmez mahlukat, diyeceği bir şey varsa oraya da gelirdi. İtlerin çetelesi yetimin elinde. Nasıl bilmişti odasından dışarı adım atmayan nine, 10 gün evvelinden 10 gün sonra olacak işleri? Rüyalarında beliren dilsiz eciş bücüşlerin ninenin görünmez dostlarıyla akrabalıkları mı vardı? Bacı, hani sen ecinli... Kız sus, ağzını alma. Kaç defa söyledim. İyi saatte olsunlar bunlar, çarparlar insanı. Ya bilmiyor ya da biliyorsa bile korkudan bir şey diyemiyordu bacı. Kütüphaneye çıkıp sözlüğe başvurmak geldi aklına. Ecinli, cinlerden demeye geliyormuş. Peki ya cin? O da kudretli, görünmez insanın alın yazısını çizen bir yaratıkmış. Beyba, hakikatte var mı bunlar? Ninenin vefatından dolayı Rana'nın bunalım geçirdiğini tahmin ediyor. Safsatıya aldırma kızım demesi gerektiğini biliyor ama huyu kurusun. Doğru sözü eğemiyordu Haşim Bey'e. Kelam-ı Kadim'in çoğu yerinde sözü edilir yavrum. Ben gözümle görmedim, elimle dokunmadım, kulağımla duymadım. Allah'ın sözüne inanan cinin varlığına da inanırdı demek. Beybası görmemişti ama ninesi gece gündüz onlarla oturup onlarla kalkardı. Allah'ın sözünü ettiği cini görmeyen veli, gören deli mi olurdu? Beybasının Halik dediği o kudretin işini bir türlü anlayamıyordu Rana. Kitapları karıştırıp dururken Risale'nin birinde ruh çağırmanın günah olduğunu okudu. Ruhu şad olsun diyenleri çok duymuştu ama neyin şad olması gerektiğini sormamıştı nedense. Ruh ne, can ne beyba? Ahiret sorularına alışmıştı beybası. Can bir soluk, bir nefes kızım diye açıklamaya çalıştı. Yıllar önce nenenin vefatında nasıl uçup gittiğini görmüştün. Ruh bu nefesle birlikte Allah'ın bize ihsan ettiği cevherdir. O cevher bize idrak, mantık, teali, hissi kable, vukulü dediğimiz kıymetleri temin eder. Kul olan bizleri insana kamil yapar. Haşim Bey makaleyi şöyle bir göz attı. Çok ağdalı bir dil bu kızım. Arapça bilmeyen pek bir şey anlayamaz diyerek Risale'yi raflardan birinin üstüne kaldırdı. Sıra sıra dizili kitapları yokladı. Biliyorsun Rana'm, işim gücüm maliye. Posta telgraf nazırı olunca şu telgraf denen şeyin inceliklerini öğrenmek mecburiyetinde kaldım. Seçtiği bir cildi kızının önüne koydu, bir iki sayfa çevirdi. Bak bu eser Fransızca, daha iyi anlarsın. Anlamadıklarını bir tarafa not et, birlikte bakarız, lisanında ilerlemiş olur. Telgrafı bilmem mi lazım beyba? Şu ilk sayfaların bir iki satırını oku. Göremediğimiz, bilmediğimiz birçok şeyi bugün ilim tespit etmeye muvaffak olmuş yavrum. Çöp sepetinden bir kağıt parçası alıp minik minik doğrayan kihribar tesbihini hırkasının koluna sürtmeye başlayan beybasına kuşkuyla bakmaya başladı Rana. Haşim Bey tesbihi minik kağıt parçalarının bir parmak üstünde tutar tutmaz uçar gibi gelip tesbihe yapışıverdi o minik parçacıklar. Bak Rana'm, manyetik elektrik gibi havada dolaşan, ışık veren, ses götüren bir sürü cereyanın varlığını keşfetmiş ilim. Bunları tespit edip insanlığın hizmetine vermeye çalışıyor. Şu kitabın hiç değilse baştaki 3-5 sayfasını oku bak. Görünmeden dolaşan, konuşan sadece o ecinli takımı değilmiş meğer. Marconi adında bir İtalyan Fransa'dan İngiltere'ye ses dalgaları göndermiş. Yalan olur muydu? Kitap yazıyordu bunu. Yalılardaki türkü söyleyen aygıtı da gözleri de görmüş. kara bir tabağın çıkardığı sesleri kulağıyla duymuştu. Sesi tabağa doldurmasını bilen havada da kapardı o gezinen sesleri. Okudukça düşündü, düşündükçe rahatladı evin küçük hanımı. Bu işleri bilenler ninesiyle dırdır edenlerin esrarını da çözerlerdi yakında. Beybaşı'nın övgüyle bahsettiği Çamlıca oturan Abdülmecid Efendi halife ilan edilmiş, umutların bağlandığı Lozan konferansı başlamış, Meriç nehrinden bu yana Trakya teslim alınmış, güzel güzel haberler ama sonra hangi taş düşecekti başına? Sevinemiyordu. Sevinmekten çekinir olmuştu Rana. Kış boyu kitaplardan başını kaldırmaz oldu. Kütüphanede masanın bir ucuna kuruluyor, yeni icatlara değinen kitapları okuyup not alıyor, satırlar arası felsefi bir düşünceye rastladığında da beybaasıyla tartışmaya giriyordu saatler boyu. İlahiyat üzerine yazılı eserleri göz önünden kaldırmış bir dolaba kitlemişti Haşim Bey. İlk Cemre'nin havaya düştüğü gece Lozan konferansından bir sonuç çıkmadı. Heyet reisi İsmet Paşa'nın geri döndüğü haberini gazeteden okurken uyuyakalan Rana boğulur gibi uyandı Tanyer'i ağrırken. Duman vardı odada. Lambanın fitilini kısmayı unutmuştu. Kalktı, battaniyeye sarındı, pencereyi açtı. Aa, gene o kuş celladı kara hınzır, sarı beyaz benekli bir kedinin sırtına binmiş, ensesinden ısırmış, arka ayaklarıyla çiğneyip duruyordu zavallı hayvanı. Pişt, kışt, bırak onu, pis nalet. Bağırtıya çağırtıya pabuç bırakan yoktu. Karyolanın başındaki topuzu söküp fırlatmak üzereyken kapı açılıverdi. Nazile girdi içeri. Ne var sabah sabah, hayırdır? Rüya müya değildi abla, gel bak bu namussuz. Geldi, gördü Nazile çiftleşen kedileri. Okumuş cahilim benim diye gülmekten alamadı kendini. Tavuğun sırtına binen horoza da kızmıştın. Hatırlarsın herhalde. Hadi o gün diyelim çocuktun. Bugün evlenecek yaşa geldin koca kız.